Hektor, zaferi kutlamak ve Zeus'la Nike'ye şükretmek için kurban edilecek horozu Leonidas'a getirdi. Çocuk kazanmanın verdiği heyecanla kıpkırmızı olmuştu. Elleri titriyordu. Onları kalkan ve mızrak tutmak için kullanabilmeyi, savaş saflarında bulunmayı ne kadar çok isterdi. Bana gelince, çevremde daha önce talimlerden tanıdığım, fakat savaşın kan ve dehşeti içinde hiç görmediğim savaşçıların yüzlerine bakmaktan kendimi alamıyordum. Onlar benim gözümde zaten tanıdığım başka şehirlerin insanlarından kat kat üstündüler. Şimdi ise kahramanlar ve yarı tanrıların mertebesine yükselmişlerdi. Onların ailelerini, evlerini korumak için şehir duvarlarının önüne çarpışan, hiç de korkak olmayan sıraküzlüleri nasıl bozguna uğrattıklarını ve Trangelo'nun altınlarıyla yetiştirdiği askerlerle sıraküzlüleri nasıl yendiklerine tanık olmuştum. Spartalılar, savaş alanının hiçbir yerinde bocalamamışlardı. Şimdi zaferin sevinç ve heyecan içindeyken bile disiplinlerini, soyluluk ve dürüstlüklerini yitirmemiş ve böbürlenip övünmemişlerdi. Başka şehirlerin askerlerinin açgözlülükle yapacağı gibi öldürülenlerin cesetlerini yağmalamamışlar. Bir kibir göstergesi olarak yenilenlerin silahlarını ortaya yığmamışlardı. Tanrıları yalnızca bir horoz sunmuşlardı. Bu onlara olan saygısızlıklarından değil, aksine onları çok ulu olarak gördükleri ve kazandıkları bu zaferden duydukları sevinci abartmayı kendilerine yakıştırmadıklarındandı. Yine kez kendi bölüğünü yeniden düzene koyduğunu, kayıplarını belirlediğini ve travmatai, yani yaralılar için yardım istediğini gördüm. Spartalıların ne pahasına olursa olsun savaşta kaçınılması gereken bir ruh durumu için kullandıkları bir deyim vardır. Buna katalepsis, kötü bir ruhun denetimi altına girme derler. Korku ve dehşet zihnimizi etkisi altına aldığında ruhsal dengenin bozulmasıdır. Dünekesi askerlerine yardım ederken izlediğimde şunu anladım. Bir subayın rolü savaşın her safhasında, savaştan önce, savaştan sonra, emri altındakilerin çılgınlıklarını önlemektir. Cesaretleri kırılınca onları yüreklendirmek, öfkeleri çığırından çıkınca onları dizginlemektir. Dünekesin görevi buydu. Bir subayın çapraz tepeli miğferi onun için giyilirdi. Onun yaptıkları, şimdi görebiliyordum ki bir aşil kahramanlığı değildi elbette. O, korkusuzca tek başına katliama kalkışarak on binlerce düşmanı öldüren olağanüstü bir kahraman da değildi. O yalnızca görevini yapan bir adamdı. O görevin başlıca özelliği, ölçülü olmak ve kendine hakim olmaktı. Bunu kendi için değil, örnek olduğu insanlar için yapmalıydı. O görevin amacı, onun sıcak geceklerde öldüğü sabah yaptığı gibi sıradan olanı, sıradan olmayan şartlar altında yapabilmekti. Adamlar şimdi biletlerini, yani künyelerini topluyorlardı. Daha önce de söylediğim gibi bunlar her askerin savaştan önce kendi yaptığı ve bileğini iple bağladığı ince ağaç dalından bileziklerdi. Asker kendi ismini dalın bir ucunu, diğer ismini öbür ucunu olmak üzere iki kere yazar veya kazır. Sonra dalı ortadan kırardı. Kan yarısı denileni iple sol bileğine bağlar. Şarap yarısı olanları da arkadan gelenler de kalır ve bir sepet içine konulurdu. Bileziği özellikle kertikliği olanlar kırar ki kan yarısındaki isim silinir ya da herhangi bir şekilde bozulursa öteki yarısıyla birleştirildiğinde birbirine uydukları şüphe götürmesin diye. Savaş bittiğinde her adam biletini geri alır. Geride kalanlar sayıldığında ölenlerin sayısı belli olur. Adamlar isimlerinin okunduğunu duyunca biletlerini almak için ileri çıkıyorlardı. Ürpermekten kendilerini alamıyorlardı. Sıranın aşağısında ve yukarısında savaşçılar ikişer üçer kişilik gruplar halinde toplandılar. Savaş boyunca dizginleyebildikleri dehşet duygusu işte şimdi yavaş yavaş çözülüyor. Üzerlerine çöküyor, yüreklerini hoplatıyordu. Her biri arkadaşının elini sıkıca kavruyor, dizlerinin üstüne çöküyorlardı. Bedenlerinin yükü ve acısı onları dizlerinin üstüne çöktürmüştü. Birçoğu ağlıyor, ötekileri tir tir titriyordu. Dorların deyişi gibi buna hesmofobu, haklanmak ya da korku atmak deniliyordu. Leonidas, adamların arasında dolaşarak kralların hala hayatta ve yaralanmamış olduğunu görmelerini sağlıyordu. Adamlar paylarına düşen sar şarabı içiyor. Aynı zamanda da bol bol su içmekten kendilerini alamıyorlardı ama içtikleri şarap hemen bitmiş. Acılarını ise dindiremiyordu. Bazıları saçlarını düzeltmeye çalışıyor. Böylelikle normale döndüğüne inanıyorlardı. Ancak travmadan elleri öyle titriyordu ki bunu bir türlü yapamıyorlardı. Eski savaşçılar onların bu haline acıyla gülümsüyorlar. Kendileri bunu denemiyorlardı bile. İnsanın öyle bir durumda eline koluna sahip olmak mümkün değildi. Saç tarayanlar onlara karşılık vererek kıkırdıyorlardı. Bu cehennemden gelen kara bir gülüş gibiydi. Bütün biletler sahiplerini bulup eşlendikten sonra sepette kalanlar, ölenlerin ya da gelinmeyecek kadar ağır yaralı olanların isimlerini belirlemişti. Onlarınkini kardeşleri, arkadaşları, babaları ya da oğulları ya da eşleri alıyorlardı. Bazen bir asker kendi biletini aldıktan sonra bir, iki, bazen de üç bilet daha alıyordu. Bazıları tekrar bakmak için geri dönüyordu. Böylece ne kadar kayıp verdiğini öğrenmek istiyorlardı. O gün 28 kayıp vardı. Majesteleri dersiz, siz bunun daha büyük savaşlarda verilen binlerce kayıp yanında önemsiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ama o anda bizim için çok büyük gibi görünüyordu işte. Hikayeye devam edelim. Tam o anda ortalıkta bir kıpırdanma olmuştu. Leonidas toplanan savaşçıların önünde belirdi. Sıra boyunca mağrur bir tavırla ilerliyor. Gür sesiyle gururlanan bazı krallar gibi yüksek sesle değil. Bir dost gibi yumuşak sesle konuşuyor. Her adamın koluna dokunuyor, bazısına sarılıyor. Her savaşçıya birebir eşitmiş gibi görünüyordu.
Toplanın. Herkes biletinin yarısını aldı mı? Ellerinizin titremesi onları birleştirecek kadar durdu mu?
Güldü. Adamlar da onunla güldüler. Onu seviyorlardı. Savaşı kazananlar düzensiz bir şekilde bir araya geldiler. Yaralılar, yaralı olmayanlar, şövalyeler ve köle helotlar. Kral için bir yer açtılar. Arkadakilerin de görüp duyabilmesi için ön taraftakiler düz çökmüşlerdi. Leonidas da herkesin yüzünü görüp sesini duyabilmek için bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Savaş rahibi Olympeus sepeti krala doğru uzattı. Leonidas sahipsiz her bileti çıkarıp üzerindeki ismi okuyordu. Onlara metiye söylemedi, yalnızca adlarını okudu. Spartalılar arasında bu en has kutsamaydı. Alkamenes, Damon, Antalkides, Isandros. Liste işte böyle uzuyordu. Savaş alanından getirdikleri cesetler yıkanacak, yağlar sürülecek, dualar edilecek ve kurbanlar verilecekti. Her şehit kendi pelerinine ya da bir arkadaşınınkine sarılacak ve bu da arkadaşlarının yanında onurlu bir yere gömülecekti. Cesedin Lakonya'ya götürülüp orada gömülmesi kahinlerce daha uygun görülmediği durumda arkadaşları kalkanını, kılıcını, zırhını ve mızrağını memleketine, evine götürecekti. Leonidas kendi bileziğini kaldırdı ve iki parçayı yerine yerleştirdi.
Kardeşler, müttefikler, toplanın ve yüreğimin derinliklerinden gelen şu söyleyeceklerime kulak verin.
Bir an ciddi ve vakur bir halde durdu. Sonra herkes susunca konuştu.
Bir erkek bronz miğferini gözlerine indirip gidiş hattının ötesine geçtiğinde biletini ikiye ayırdığı gibi kendini de ikiye böler. Bir parçasını geride bırakır. O çocuklarıyla olmaktan büyük zevk alan, koroda sesini yükselten, yatağının tatlı karanlığında karısına sarılan parçasıdır. Bir erkek o en iyi olan parçasını, o yarısını bir kenara koyar ve geride bırakır. Yüreğinden tüm yumuşak duyguları ve merhameti, bütün iyilikleri silip atar. Düşmanın da kendi gibi bir insan olduğunu tamamen unutur. Savaşa kendisinin o ikinci parçasını, daha aşağılık olanı, katletmeyi, kesmeyi bileni götürür. Böyle yapmazsa dövüşemez.
Adamlar ciddiyetle ve sessizlikle dinliyorlardı. O sırada Leonidas 55 yaşındaydı. 20 yaşından bu yana iki düzineden fazla savaşa katılmıştı. Omuzlarında bacaklarında, ensesinde ve çelik rengi sakalında 30 yıllık korkunç yara izleri vardı.
Sonra bu adam o katliamdan canlı olarak döner. İsminin çağrıldığını duyar ve biletini almak için ilerler. O geride bıraktığı kendi parçasını almaya gelmişti. Bu kutsal bir andır. Bu an bir ayine benzer. Bir erkeğin tanrılara kendi nefesi kadar yakın hissettiği bir andır. Bizi hangi bilinmez merhametle kudret kurtarmıştır? Tanrıların hangi azizliği boğazımıza kadar bir karış mesafedeki düşman mızrağını arkadaşımızın göğsüne saplamıştır? Tanrıların cehenneme yolladıkları bu kardeşlerimizden daha iyi, daha cesur, daha saygılı olmayan bizler neden hala toprağın üzerindeyiz? Bir erkek biletinin iki parçasını birleştirdiğinde birbirlerine tıpatıp uyduklarını gördüğü zaman o sevgi, merhamet, şefkati bilen bir parçasının geri geldiğini hisseder. İşte dizlerinin bağını çözen odur. İnsan böyle bir anda bilinmeyen nedenlerle bugün yaşamını korumuş olan tanrılara en derin şükran hislerinden başka ne duyabilir? Yarınsa düşüncelerini değiştirebilirler. Ya da gelecek hafta, gelecek yıl. Ama bugün güneş hala üzerinde parlıyor. Omuzlarında sıcaklığını hissettirebiliyor. Sevgili arkadaşlarının yüzlerini etrafında görebiliyor. Kendi için olduğu gibi onların da kurtulmalarına seviniyor.
Leonidas birliklerin kendisi için açmış olduğu yerin arkasında durdu.
Düşmanın peşinden gidilmemesi için emir verdim. Bugün düşman dediklerimizin öldürülmesine bir son verilmesini istedim. Bırakın evlerine dönsünler. Karıları, çocuklarıyla kucaklaşsınlar. Onlar da bizim gibi kurtuluş gözyaşları döksünler ve tanrılara şükranlarını sunsunlar. Bugün burada bizim gibi Yunanlı olanlarla niye savaştığımızı kimse unutmasın. Onlarla kardeşlerimizi yenmek ya da esir etmek için değil, daha büyük düşmanlara karşı bizimle birleşmeleri için savaştık. Umduğumuz gibi onları ikna ederek, olmazsa zor kullanarak ama ne olursa olsun onlar bizim müttefiklerimiz. Ve şu andan itibaren onlara böyle davranacağız.
Leonidas'ın sesi birden büyük bir heyecanla yükselip bomba gibi öyle bir patladı ki ona yakın olanları gücüyle şaşırttı.
Persler! Persler bugün burada savaşmamızın nedenidir. Varlıkları görünmeden savaş alanında dolaşıyordu. Bu biletlerin sepette sahipsiz kalmalarının nedeni onlardır. Şehrimizin en asillerinden 28'inin artık memleketlerinin güzel tepelerini göremeyip tatlı müziğiyle bir daha dans edemeyecek olmalarının nedeni de onlardır. Biliyorum, birçoğunuz beni yarı deli sanıyor. Beni ve benden önceki kral Kleomenes'i.
Çevreden gülüşmeler duyuldu.
Fısıltılar duyuyorum. Belki de bunlar yalnızca fısıltı değildir.
Gülüşmeler sürüyordu.
Neymiş? Leonidas bizim duymadığımız sesleri duyuyormuş. Yaşamıyla krallara yakışmayacak şekillerde oynuyormuş. Hiç görmediği ve birçoklarının hiç gelemeyeceğini söylediği bir düşmanla savaşmaya hazırlanıyormuş. Onlar şunu iyi bilsin. Bütün bunlar doğru.
Adamlar yeniden güldüler.
Ama şunu hiç unutmayın. Persler gelecek. 4 yıl önce Maraton Ovası'nda Atinalılarla Plateyalılara yenildiğinde gönderdiği askerin çok daha fazlasıyla gelecek. Onlarca, yüzlerce kez daha güçlü olarak gelecek.
Leonidas yine sustu. Yüreğindeki ateş yüzüne vuruyor. Gözleri inançla parlıyordu.
Beni dinleyin dostlarım. Pers kralı benden önce Kleomenes'in ya da benim şimdi sizin için olduğum gibi bir kral değildir. Kalkanı ve zıpkınıyla katliamın içinde yer almaz. Uzaktan bir tepenin üzerinden altın tahtında oturarak seyreder.
Leonidas'ın bu sözleri üzerine adamlarından alaylı mırıltılar yükseldi.
Arkadaşları karşısında serbestçe fikir beyan edecek asiller ya da halk değil, köleler ve esirlerdir. Hiçbir insanın, hatta en asillerin bile Tanrı önünde eşit olduğunu kabul etmez. Onlar bir keçi ya da domuz gibi kralın malıdır. Bu adamlar savaşa vatan ya da hürriyet aşkıyla değil, başka esirlerin kamçılarının zoruyla giderler. Bu kral Helenlerin önünde yenilgiye uğramış gururu acı bir şekilde kırılmıştır. Şimdi öcünü almaya geliyor ama saygıya değer bir insan gibi değil. Oyuncağı elinden alınan şımarık ve huysuz bir çocuk gibi geliyor. Bu kralın tacına tükürürüm. Kendi bir esir olan bütün insanları da esir yapmak isteyen bu adamın tahtına kıçımı silerim. Benden önce Kleomenes'in ve şimdi de benim kral olarak yaptığımız her şey, kazanılan her düşman, her sahte ittifak, zayıf ve korkak her müttefikin hizaya getirilmesi bir tek şunun için yapılmıştır. Darius'un ya da oğullarından birinin bizden hesap sormak için Hellas'a geleceği gün içindir. İşte bunun için bizlerden daha değerli bu insanlar bugün burada yaşamlarını yitirdiler. Bunun için bu toprakları kahraman kanlarıyla kutsadılar. Fedakarlıklarının amacı buydu. Onlar bedenlerini bugün yaptığımız bu idrar ve çamur gölü içindeki savaşta değil, asıl yapacağımız en büyük savaşın ilkinde kaybettiler. Bunun yaklaştığını yukarıdaki Tanrı da, siz de yüreklerinizde hissediyor ve biliyorsunuz. Bu kardeşlerimiz tarihin en tehlikeli, en acımasızı olacak o savaşın ilk kahramanlarıdır.
Leonidas, körfezin üzerinden aşağıdaki Antirion ve kanalın karşısındaki Rion'u gösterdi.
O gün Pers kralı bu yoldan askerlerini bize karşı savaşmaya getirdiğinde önünde açık bir geçit ve parayla satın alınmış dostlar değil, birlik olmuş düşmanlar, her iki sahilden ona karşı gelecek Hellen müttefiklerini bulacaklardır. Ve eğer başka bir yolu seçerse, casusları ona burada onun neyi beklediğini haber verir de başka bir geçit ya da denizde karanın bize daha uygun olduğu bir savaş alanını denerse, bugün yaptıklarımız yüzünden cesetlerini şimdi toprağa verdiğimiz bu kardeşlerimizin fedakarlıkları sayesinde olacaktır. Bu yüzden bugün düşmanımız olan Siraküzlülerin ve Antirionluların geleneklere uyarak ölülerini almak için habercilerini göndermelerini beklemedim. Kendi adamlarımızı göndererek onlarca cömertçe ve kinden uzak bir barış önerdim. Bırakalım yeni müttefiklerimiz düşenlerin silahlarını toplasınlar. Kocalarının, oğullarının cesetlerini aşağılanmadan geri alsınlar. Perslilere mert olmayanların sayıları ne kadar çok olsa da, çocuk krallarının kamçısı ne kadar acımasız olsa da, esirlere karşı yetersiz kaldıklarını gösterdiğimizde, bugün canlarını bağışladıklarımız savaş sofralarında bizim yanımızda olsunlar.